Ayrım 23, sayfa 681. Fethi Bey Ankara'ya böylece hakkı yenmiş olarak döndü. Partiler arasındaki çatışma burada meclis çatısı altında sürdürülmekteydi. Gazi görüşmeleri açarken hiçbir partiyi ötekine karşı tutmadığını tekrarlayarak iki tarafa da cesaret verdi. Amerikan elçisi sahneye ticaret ateşisinin raporuna dayanarak şöyle anlatır. Gazi özel locasında oturuyor ve kürsüde muhalefetle hükümet arasındaki çekişmeyi seyrediyordu. Bir taraf iyi bir şey yakalayınca gözleri parlıyor, biri bir beceriksizlik edince kaşları çatılıyordu. Bir onu karşılıklı münazara ekiplerinde yarışan iki oğlunu göğsü kabararak seyreden bir babaya benzetmişti. Meclisin görünüşü bambaşka olmuştu. Hükümetin teklifleri heyecansız ve otomatik bir şekilde kabul edilip onaylanırken, şimdi herkes şevk içindeydi. Önemli noktalar serbestçe tartışılıyor, yapıcı tenkitler ileri sürülüyor ve ortada gerçek bir parlamento havası görülüyordu. Lakin bu ilk coşkunluk ateşi çabuk sönecekti. İki partiden hiçbiri göze görünür bir önderlik ya da olumlu bir politika örneği verememişlerdi. İlerideki genel seçimlerin bir çeşit kostümlü provası niteliğinde olan belediye seçimleri sırasında iki parti arasındaki gerginlik en yüksek dereceye varmıştı. Seçimler polis kontrolü altında ve serbest fırkaya karşı aşırı derecede taraf tutularak yapıldı. Fethi Bey 15 Kasım'da bu hileli işlem konusunda dahiliye vekiline karşı şiddetli bir saldırıda bulundu. Tartışma karşılıklı sövüp saymalar bakımından 1. Büyük Millet Meclisi'ni hatırlatacak kadar kızıştı. Gazi başkanlık locasında bunları sesini çıkarmadan sonuna kadar dinledi. Canının sıkıldığı yüzünden okunuyordu. 10 yıldır bunlara demokratik tartışma kurallarını öğretmeye çalışıyordu. Hala öğrenememişler miydi? Bununla beraber arkadaşlarının başına sarmış olduğu tatsız duruma karışmamak konusundaki kararından caymadı. Oturumun sonunda hükümet ona karşı 225 ile güven oyu aldı. Fethi Bey bunun üzerine serbest fırkayı dağıtmaya karar verdi. Genel sekreteri Nuri Bey ile beraber Çankaya'ya gitti. Fırkanın kapatılma tasarısını da yanına almıştı. Bunda fırkanın Gazi'nin garantisi altında kurulmuş olduğu ve bundan dolayı kendisine karşı cephe almasının söz konusu olamayacağı tekrarlanıyordu. Ama şimdi böyle bir şeye girişmek ihtimali ortaya çıktığı için fırkanın kapanması gerekmekteydi. Bu başarısızlık biraz da fırkanın iyi yönetilmemesinden ileri gelmişti. Fethi Bey, Gazi'nin kendisine yüklediği rolü tam anlamıyla yerine getirebilecek bir kimse değildi. Demokrasiye içten inanmasına rağmen gerçek bir siyasi lider olmak yeteneğinden yoksundu. Konuşmacılığı zayıf, tartışmacılığı yetersizdi. Yardımcıları arasında da yüksek kıratta pek az kişi vardı. Halk Partisi'nin meclisteki pişkin ve oturmuş ekibine karşı büyük bir varlık gösterememişti. 5 yıl sürece yurt dışında kalmış, böylece hem meclisteki politik ve kişisel akımlarla hem de kamuoyuyla bağlantısını kaybetmişti. Üstelik bir taktik yanlışı da yapmıştı. Birdenbire yurt ölçüsünde ortaya atılacak yerde, Rauf Bey'in başta terakkiperver fırka ile yaptığı gibi, mecliste iktidar partisi karşısında denetçi durumunda küçük bir baskı grubu olarak kalıp fırkasını yavaş yavaş örgütlemek yolunu tutmuş olsaydı daha başarılı olabilirdi. Mahalli teşkilatı çabucak ve rastgele kurulmuş, hoşnutsuzları ve aşırıları karma karışık içine alan bir birleşme yeri haline gelmiş, böylece kamu güvenliğini tehlikeye sokmuştu. Ama asıl yanlışlığı Mustafa Kemal yapmıştı. Bundan önce giriştiklerinin aksine, bu ruhsatlı muhalefet macerasını baştan yeteri kadar düşünerek hazırlamamıştı. Cumhuriyet düşüncesi içten içe gelişmiş ya da öyle olmuş gibi gösterilmişti. Oysa bu böyle bir şeyi hiç beklemeyen memleketin karşısına birdenbire adeta bir kapris sonucu atılıvermişti. Fesin kaldırılması gibi hallerde çok yararlı olan bu çeşit ani taktikler, parlamenter bir demokrasi kurmak gibi köklü işlere pek uygun düşmüyordu. Hele bu demokrasinin yasaklanması üzerinden henüz bu kadar az zaman geçmiş olursa. Mustafa Kemal çift parti sistemine daha 5 yıl önce henüz ihtilalin hızı ve muhalefet liderlerinin kişiliği bunu yürütmeye elverişliyken karşı koymuştu. Şimdi tam hız kesilmeye başladığı, siyasi ve askeri zaferin yerini ekonomik bir krizin aldığı bir zamanda yeniden kurmaya kalkıyordu. Bu demokrasi denemesi ancak şu koşullarla başarıya ulaşabilirdi. Birincisi, kendisinin de bu işe bütün kalbiyle katılması ve elindeki yetkilerden bir kısmından vazgeçmeye razı olması. İkincisi de yüzlerce yıldır istibdat yönetimiyle geri kalmış olan Türk halkının böyle olgunluk ve sorumluluk isteyen bir sisteme alışmak yolunda göstereceği kabiliyet. Bu iki faktörün ikisi de ortada yoktu. Bu bozgunun yine de bir iyi sonucu oldu. Ankara'nın Türkiye'nin geri kalan kesiminde ne olup bittiğinden haberi olmadığını göstermeye yaradı. Şimdi hiç olmazsa buna bir çare bulunabilirdi. Gazi, meclisin kapanış konuşmasını yaptıktan hemen sonra durumu kendi gözüyle görmek için 3 aylık bir yurt gezisine çıktı. Yanına aralarında çeşitli bakanlık ileri gelenleri de bulunan birçok kişi almıştı. Bunlar sosyal ve ekonomik koşullar üzerinde ayrıntılı incelemeler yaparken, Gazi de gittiği yerlerdeki yüksek memurlarla görüşüyor, çeşitli kurumları denetliyor, halka sorular sorarak dertlerini kendisine açıklamalarını istiyordu. Amacı inkılabın temelini onlara anlatmak, yazı ve başlık değişikliği gibi yüzeyde kalan sembollerin altında halkın asıl düşüncesini yoklamaktı. Öğretmenlikten bir türlü vazgeçemediği için okullarda öğrencileri boyuna imtihana çekiyordu. Sınıflara giriyor, çok kere onu görünce dilleri tutulan öğretmenler karşısında her yanı dolaşıyor, öğrencilere soru soruyor, kitaplarını inceliyordu. Bu kitaplardan birinde birkaç Arapça kelimeye rastlamıştı. Kitabın yazarı Hasan Ali Yücel adında genç bir eğitimci, mahiyetindekiler arasında bulunuyordu. Gazi onu dil devrimi üzerinde görüşmek için akşam yemeğe çağırdı. Kendisine matematik üzerinde bir sürü şey sordu. Hasan Ali bu konuyla doğrusu pek ilgisi olmadığını açıkladı. Gazi boyuna soruyordu. Nokta neye derler, çizgi neye derler? En sonunda da sordu. Sıfır neye derler? Nabza göre şerbet vermesini bilen Hasan Ali, "Bunu tarif etmek en kolayı paşam," dedi. "Sizin karşınızda bana derler." Mustafa Kemal, "iyi ama," dedi, "sıfırın da önemi vardır." "Sizin karşınızda olduğuma göre ben de öyle olmalıyım paşam." Gazi, Hasan Ali'nin kadehini kendi eliyle doldurdu ve sofradakilerin önünde yüksek sesle "imtihanı kazandın," dedi. Hasan Ali daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na atanarak mükafatlandırıldı. Bu görevde uzun yıllar kaldı. Gazi birçok yerde konuşarak halka o anlaşılması güç demokrasi kelimesini ve buna bağlı sorumlulukları anlatmaya çalıştı. İzmir'de şöyle konuştu. Bir vatandaş "ben şunu isterim, ben bunu isterim" dediği vakit bu "ben şunu ya da bunu yapmalıyım" demektir. Her gittiği yerde gerekli tedbirleri hemen orada aldı. Parti yöneticilerini ve memurları değiştirdi, Halk Fırkası'nın Samsun'daki yönetim kurulunu iş başından uzaklaştırdı, Havza'da çiftçilere tohumluk verilmesini emretti, Uşak'ta şeker üretiminin artırılmasını istedi, çeşitli yerlerde bankalar açtırdı. Yaptığı incelemeler ortada yaşama koşullarından doğan geniş bir hoşnutsuzluk bulunduğunu göstermişti. Hem de geçmişteki gibi tevekkülle boyun eğilmeyen bir hoşnutsuzluk. Gazi ile mahiyeti İstanbul'a dönünce vardıkları sonuçları özetleyen ve çeşitli alanlarda düzeltmeler yapılmasını tasarlayan bir rapor hazırlandı. Bundan alınan ders şuydu. Serbest fırkanın denediği çeşitten herhangi bir siyasi reformun ilk önce halkın sosyal ve ekonomik yaşayışı konusunda temelli reformlara dayanması gerekmektedir. İkinci bir ders de serbest fırkanın dağılmasından 1,5 ay sonra İzmir dolaylarında Menemen'de çıkan menfur bir dini kargaşalıktan alındı. Kürt isyanı gibi bu da Mutaassıp Nakşibendi tarikatı tarafından hazırlanmıştı. Başlarında bir derviş bulunan bir yobaz grubu Manisa'dan kalkarak kasabaya ziyarete gelmişti. Bunlar dini egzersizler yapıp oruç tutarak uzun bir hazırlık döneminden geçmişler, incir yiyip su içerek zayıflatıcı bir perhize girmişler, arada bir de afyon çekerek tam cezbe haline gelmişlerdi. Yolda giderken köylüleri de aralarına katılmaya teşvik ediyor, kendilerine silah vermelerini istiyorlardı. Kasaba meydanında toplandılar. Elebaşıları gözü dönmüş bir halde halkı açıkça isyana çağırdı. Şeriat kanunlarının, fesin, Arap harflerinin geri gelmesini istiyor, imansız cumhuriyetin Müslüman mücahitler tarafından yıkılacağı kehanetini savuruyor, önce Ankara'yı, sonra da dünyayı fethetmek için bir müminler ordusu toplamak istiyordu. Çevrelerinde biriken kalabalığın ne düşündüğü belli değildi. Kimisi ilgisiz duruyor, kimisi merakla dinliyordu. Konuşmacıların sözleri bir takım kimselerin de uyuyan taassubunu yeniden canlandırmıştı. O sırada Kubilay adında genç bir subay, yanında birkaç erle meydandan geçiyordu. Asileri dağıtmak için erlere kuru sıkı silah atmalarını emretti. Hiç kimse yaralanmayınca hocanın biri bağırmaya başladı. "Görüyorsunuz ya, kurşun işlemedi, bunlar evliya." Subay arkadan boş bulunarak elebaşı Derviş Mehmet'le görüşmeye kalktı. Derviş o anda onu vurdu. Kubilay yerde kanlar içinde can çekişirken derviş bir testere isteyerek başını gövdesinden ayırdı. Kubilay'ın başı bir bayrak direğine geçirilerek kanları aka aka sokaklarda gezdirildi. Kudurmuş dervişler de tekbir getirerek peşinden gittiler. Jandarmalar isyanı tek başlarına bastıramayınca ordudan yardım istediler. Askerler gelince dervişlere ateş etmekten çekinerek durdular. Lakin subaylar bundan çekinecek değillerdi, makinalı tüfeklerini isyancılara çevirdiler. Dervişlerden birkaçı yere yıkıldı ve isyan başka ciddi bir olay çıkmadan bastırılmış oldu. Derhal sıkı yönetim ilan edildi. İzmir'de içinde olduğu halde geniş bir çevrede tutuklamalar yapıldı. Yüzden fazla kimse halkı isyana kışkırtmak ve anayasayı zorla değiştirmeye kalkmak suçundan mahkemeye verildi. Kimisi ölüm cezasına, kimisi de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Olay gazetelerde enine boyuna ve heyecan verici şekilde anlatıldı. 1,5 ay önce dağılmış olmasına rağmen serbest fırkanın bundan sorumlu olduğu ima yollu söylendi. Şehit Kubilay'ın kahramanlığı Türk gençliğine bir ilham kaynağı olarak yüceltildi, hatırasını anmak için toplantılar düzenlendi. İsyan yüzyıllar boyunca yurtta yalnız dinsel değil, siyasal ve sosyal yaşayışın da temelini teşkil etmiş olan tarikatların, meclisin bir kalem darbesiyle ortadan kaldırılamadığını göstermişti. Bunlar halkın içine işlemiş oldukları için yer altında hala yaşıyor, en ufak bir kıvılcımla patlamaya hazır bekliyorlardı. Zira Mustafa Kemal'in dini reformları yeni bir yaşama göreneği gibi geliştirilememiş, yukarıdan aşağı suni bir şekilde yerleştirilmişti. Halkın kendi adına yapılmış olan devrimin gerçek anlamını kavrayabilmesi, bir ya da iki kuşağın gelip geçmesine bağlıydı. Bu arada devrimleri kurtarabilmek için demokrasi lafını bir daha ağza almamak gerekecekti. Bunun yerine tek parti yönetimi daha güçlendiriliyor ve genişletiliyordu. Bundan sonra partinin kuvvetli adamı, genel sekreterliğine atanan Recep Peker olacaktı. Sert fakat akıllı bir müstebit olan Recep Bey'in politika felsefesine göre, Gazi'nin ilk zamanlardaki adım adım yapmak istediği şeyler, kuvvet ve baskı yoluyla elde edilmeliydi. Aynı zamanda İsmet Paşa'nın da açıkça söylediği gibi halkla ilişkisini kaybetmiş olan parti, daha yumuşak bir araç haline getirilecek şekilde yeniden örgütlendirildi. Yukarıdaki yönetim kadrosuna daha geniş bir sorumluluk, alt basamaklara da daha geniş bir kontrol yetkisi verildi. Halkla daha yakın bir bağlantı kurmak için eski Türk ocaklarının yeni bir biçime sokulması düşünüldü. Başta kültürel bir kuruluş olan Türk ocaklarının yerini yurdun her yerine yayılan halk evleri aldı. Bunlar politika içinde kullanılıyor ve Gazi'nin halk fırkasına verdiği milletin öğretmenliği rolünü yerine getirmesine yardımcı oluyorlardı. Şimdi millete yeni bir ideoloji aşılanacaktı. Kemalizm. Bunun sembolü altı oktu. Baştaki dört ilkeye, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkelerine, 1931'de devletçilik ve inkılapçılık da eklenmişti. Bunlar birbiriyle kilitlenmiş durumdaydı. Devletçilik sömürücülüğe halkçılık yoluyla karşı koyuyor, laiklik halkçılığın sömürülmesini önlüyor, hepsini yabancı saldırısına karşı koruyan milliyetçilik de yaşama hızını inkılapçılıktan alıyordu. Gazi öteden beri hareket serbestliğini kısıtladıkları için ideolojilere karşıydı. Lakin şimdi ortaya çıkan problemlerin çeşitliliği ve karışıklığı yüzünden belirli bir doktrin gerekiyordu. Türklerin bir yanlarında faşizm, öbür yanlarında komünizm yükselirken bunların hiçbirine saplanmadıklarını dünyaya göstermelerinin önemi vardı. Daha esnek bir ideoloji olan Kemalizm bundan doğdu. Kemalizm ilkeleri hiç olmazsa kafadan atılmış nazariyelere değil, fakat 10 yıllık sıkı bir gerçek deneye dayanmak gibi bir değer taşıyordu. Hükümet devlet eliyle kurulmuş fabrikaların devletçiliğe uygun olarak daha da geliştirilmesi için 5 yıllık bir plan hazırladı. Sovyet Rusya örneğinden ilham alan bu planın uygulanması için Rus makinelerinden ve faizsiz bir borçtan yararlanıldı. Lakin Mustafa Kemal bunun sosyalist nazariyelere dayanmadığını belirtmeye önem veriyordu. Komünizmin amacını ve verdiği sözü gerçekleştirmediğini söylüyordu. Liberalizm de ölmüştü. Türk devletçiliği ikisinden de ayrılıyor, devlet kontrolünün yanında serbest teşebbüse de yer veriyordu. İyi ya da kötü, devletçilik hiç olmazsa memlekete yararlı endüstrileri kurmayı başardı. Yalnız yurdun en değerli doğal serveti olan tarım alanında bu başarıyı gösterememişti. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın bulutları ufukta belirmeye başladıktan sonra ciddi incelemelere dayanan bir tarım politikasına acele ihtiyaç olduğu, ayrıca köylüye toprak dağıtılması ve kimsenin topraksız kalmaması gerektiği anlaşılabildi. Yeni ekonomi politikasıyla birlikte yeni bir politikacı ön plana çıktı. Bu da Celal Bayar'dı. Kurnaz eski bir iddiatçı olan Mahmut Celal, sonradan Mustafa Kemal'e yanaşmış, saygı göstermişti. İzmir'de banka memurluğu yaparken Gazi ona Cumhuriyet'in bankacılık sistemini örgütleme ödevini vermişti. Ondan bir çuval altın verdim, bana bir banka verdi diye söz ederdi. Mahmut Celal şimdi iktisat vekili olmuştu. Mustafa Kemal bundan sonra zaten hiçbir zaman ciddi şekilde ilgilenmemiş olduğu ekonomi politikasını Bayar'a bıraktı ve bütün dikkatini dış politika üzerinde topladı. Dipnot. Cumhuriyet Gazetesi'nin 11 Ağustos 1928 tarihli sayısında Sarayburnu gecesi üzerinde çıkan röportaj. Gazi'mizi görüp dinleyen muharririmiz anlatıyor. Karşılaştığımız ve ayrıldığımız zamanlar birbirimize nasıl hitap ve veda edelim? Gazi'miz bunu da tespit ettiler. Evvelki gece Halk Fırkası, Sarayburnu Parkı'nda bir aile eğlentisi tertip etmişti. Sarayburnu bu münasebetle şimdiye kadar görmediği bir gece yaşadı. Daha saat 20'de bahçenin gerek Alaturka gerek Alafranga kısmı davetlilerle hınca hınç dolmuştu. Hele saat 22'ye doğru adım atılacak yer kalmamıştı. aşağıda ince saz takımları, Beyoğlu Halk Fırkası Muzikası, yukarıda caz band ve Eyüp Halk Fırkası saz heyeti icrayı ahenk ediyordu. İleride sahnenin sol tarafında büyük bir masa ihzar edilmişti. Buraya Gazi'nin geleceği söyleniyordu. Saat 23'e çeyrek kala Gazi'nin gelmekte olduğu şai oldu. Aşağıda sahilde renk renk havai fişekler atılıyordu. İzdihamdan bunalan davetliler bu sevinçli haber üzerine canlandılar. Eller uzaktan gelen alkış tufanına iştirak ederken başlar heyecanla kapıya çevrildi. Bu esnada arkada kalıp da Gazi'nin gelişini göremeyecek olanlar sandalyelerin hatta sahnenin üstüne çıkmışlardı. Gazi Hazretleri saraydan saat 19.30 raddelerinde refakatlerinde Sinop mebusu Recep Zühtü, Marif Vekili Necati, Bozok mebusu Salih, Rize mebusu Hasan Cavit, Bolu mebusu Cevat Abbas, Katibi Umumileri Tevfik, Seryaver Rüsuhi Beyler olduğu halde mufarakat etmişlerdi. 1-2 saat Boğaz'da cevelandan sonra Sarayburnu'na teşrif ediyorlardı. Motorlar park rıhtımına yanaştı. Sahilde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Şehremini ve Vali Vekili Muhittin Beylerle Halk Fırkası Müfettişi Hakkı Şinasi Paşa, Polis Müdürü Şerif Bey ve Halk Fırkası Erkanı'ndan müteşekkil bir istikbal heyeti vardı. Gazimiz Sarayburnu'nda. Gazi Hazretleri karaya ayak bastıkları andan itibaren başlayan alkış ve yaşa var ol sesleri arasında gazinonun alafranga kısmına çıktılar. Gazi Hazretleri halkın tezahürleri arasında yavaş yavaş yürüyor ve herkesi selamlıyordu. Nihayet kendileri için ihzar edilen 24 kişilik masaya oturdular. Halk Gazi'yi doya doya seyretmek için masanın etrafını almışlardı. Gazi Hazretleri halkın zaman zaman şiddetlenen alkışlarına tebessüm ve teşekkür ediyorlardı. Sonra karşılarında oturan Şükrü Kaya ve Hakkı Şinasi Paşa ile konuşmaya başladılar. Ellerinde ara sıra kokladıkları bir karanfil vardı. Bu esnada müsamerenin numaraları devam ediyordu. Sahne açıldı. Türk Ocağı gençleri Zeybek raksı oynadılar. Gazi Hazretleri gençleri alkışlayarak iltifatta bulundular. Bundan sonra sırayla Müniretül Mehdiye Hanım birkaç şarkı okudu. Eyüp Sultan Halk Fırkası saz heyeti birkaç parça çaldı. Bir cambaz heyeti bazı numaralar gösterdi ve caz band başladı. Acaba gazimiz ne yazıyordu? Daha Münire Hanım şarkı söylerken Gazi Hazretleri kalem kağıt istediler. Orada bulunan bir hanım hatıra defterinin sayfalarını yırtarak Gazi Hazretlerine verdi. Gazi Hazretleri yazıyla meşgul olmaya başladılar. Bu hal numaraların sonuna kadar devam etti. Yavaş yavaş herkeste bir merak uyanmaya başladı. Acaba gazimiz ne yazıyordu? Doyamadığı için gazisinden ayrılmayan gözlere şimdi biraz da merakın ifadesi karışmıştı. Gazi nihayet bu merakı da tatmin etti. Yavaş yavaş koltuğunda doğruldu. "Sevgili kardeşlerim," diye başladı. "Huzurunuzla ne kadar bahtiyar olduğumu izah edemem. Duyduklarımı tek kelimelerle ifade edeceğim. Memnunum, mütehassisim, mesudum. Bu vaziyetin bana ilham ettiği hissiyatı huzurunuzda ufak tefek notlar halinde tespit ettim. Bunları içinizden bir vatandaşa okutacağım." Gazi Hazretleri Lalettayin bir zatı çağırdılar ve hatıra defterinin küçük kağıtları üzerine tespit ettikleri notları verdiler. Gazi'nin ihtisasatını okumak şerefini kazanan bu vatandaşın notlara bakarak okumak için hazırlık yaptığı görülüyordu. Bunun üzerine Gazi notları bu zatın elinden alarak dedi ki: "Vatandaşlar, bu notlarım Türk harfleriyle yazılmıştır. Kardeşiniz bunu derhal okumaya teşebbüs etti ve okuyabilir de. Ancak henüz tamamen istinaz etmemiş olduğu görülüyor. İsterim ki bunu hepiniz 5-10 gün içinde öğrenesiniz. Arkadaşlar, bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendinizi kurtarmak ve bu lüzumu anlamak mecburiyetindesiniz. Anladığınızın asarına yakın zamanda bütün kainat şahit olacaktır. Buna katiyetle eminim. Yeni Türk alfabesiyle yazdığım bu notları bir arkadaşa okutacağım, dinleyiniz. Gazi Hazretleri notlarını Bolu mebusu Falih Rıfkı Bey'e verdiler. Falih Rıfkı Bey, yukarıda kısmı mahsusumuzda münderiç bu ihtisasatı güzel bir tarzda ve yavaş yavaş okumaya başladı. Bir genç heyecanını döküyor. Gazi'nin ihtisasatı şiddetle alkışlandı. O esnada karşıdan bir genç heyecan içinde, "Sana içimizi dökmek, çok söz söylemek isterim Gazi. Ne yapayım ki heyecanım mani oluyor," diye bağırdı. Bunun üzerine Gazi tekrar ayağa kalkarak şunları söyledi. "Vatandaşlar, arkadaşlar, çok söz, uzun söz bir şey için söylenir. Hakikati anlamayanları hakikate getirmek için. Ben bu devreleri geçirdim. Şimdi sözden ziyade iş zamanıdır. Artık benim için, hepiniz için çok söz söylemeye ihtiyaç kalmadığı kanaatindeyim. Bundan sonra bizim için faaliyet, hareket ve yürümek lazımdır. Çok işler yapılmıştır. Ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil, lakin çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Yeni Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin %10'u, 20'si okuma yazma bilir, %80'i bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmış, tarihi iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin %80'i okuma yazma bilmiyorsa bu hata da bizde değildir. Türk'ün seciyesini anlamayarak kafasını bir takım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tamir edeceğiz. Hataların tahsih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk heyeti içtimaiyesi yeni harfleri öğrenecektir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün alemi medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir. Herkes sade dikkat ve kulak kesilmiş dinliyordu. Gazi sözünü bitirince saray burnu yeniden alkışlar içinde çınlamaya başladı. Halk söylediklerini canla başla yapmaya çalışacağız Gazi. Biz senin nurlandığın yollarda yürüyeceğiz Gazi diye bağırıyorlardı. Halkın tezahüratı gittikçe şiddetlenen bir sel gibi genişliyor, hiç durmayacak hissini veriyordu. Gazi Hazretleri şampanya kadehlerini kaldırarak halka hitap etti. Eskiden bunun bin mislini mezbelelerinde gizli gizli içerek, envai mefsedeti irtikap eden mürahi sahtekarlar vardı. Ben o sahtekarlardan değilim. Milletimin tealisi şerefine içiyorum. Halk can ve gönülden afiyet olsun diye bağırdı. Gazi Hazretleri biraz daha meşgul oldular ve bu arada Dervişzade İbrahim Bey'e iltifat ettiler. Saat 2'ye gelmişti. Nasıl veda edeyim? Gitmek üzere kalktılar ve halka dönerek, "Şimdi size veda etmek istiyorum. Fakat ne diyeyim, hangi tabiri kullanayım? Au revoir mı, Allah'a ısmarladık mı diyeyim? Mesela bonjour yerine ne kullanalım? Bonsoir, bonnuit yerine ne diyelim?" dediler. günaydın, tünaydın sesleri yükseldi. Gazi, bu tabirlere istinas edinceye kadar şimdilik sabahınız hayır olsun, akşamınız hayır olsun ve geceniz hayır olsun cevabını verdi. Gazi gitmek üzereydi. O esnada Galatasaray Lisesi'nden Necdet Efendi isminde küçük bir çocuk, "Tekrar görüşelim paşam!" diye bağırdı. Gazi dikkatle döndü. "En doğru bunu buluyorum. Tekrar görüşelim vatandaşlar!" dedi. Halk Gazi'yi aynı heyecan, aynı sürur arasında teşhir etti. Gazi, Muzika İstiklal Marşı'nı çalarken, refakatlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Marif Vekili Necati ve Mebus Beyler olduğu halde ikiyi çeyrek geçe saray burnunu terk ettiler.